Ayrım 37.
Keseyle hassas yerlerinde iyice ovalıyor, temizlendikçe üstüne su döküyorum. O zaman Brutus başını ellerime sürüyor ve kendiliğinden arabanın önüne geçip duruyor. Martin Eklen'in yaptığı gibi onu hiç sopayla dürtüklemiyorum. Bu yüzden bana minnettar. Onun zamanından da hızlı sürüyor arabayı. Bir de Brutus'a aşık dişi manda var. Yanımızda yürüyerek bize refakat ediyor. Öbür sırtmaç gibi kovalamıyorum dişi mandayı. Tam tersi. Brutus'u öpmesine, gittiğimiz yere kadar gelmesine izin veriyorum. Örneğin öpüşürlerken ikisini de rahatsız etmiyorum. Brutus bana minnettar. 3000 litrelik suyu büyük bir hızla yukarı çıkararak minnetini gösteriyor. Margaret'le öpüşürken bana kaybettirdiği zamanı telafi etmek ister gibi, dişi mandanın adı da Margaret. Dün sabah içtimağında Margaret yüzünden bir rezalet koptu. Söylenene göre Martinikli zence alçak bir duvara çıkıp dişi mandayı beceriyormuş. Aynasızlardan biri tarafından enselenince de 30 gün hücre cezasına çarptırılmış. Hukuki gerekçe de hayvan üzerine fiilli livata. Dünkü içtima sırasında Margaret kampa geldi. 60 kişinin önünde geçip zencinin yanına vardığında arkasını dönüp durdu. Büyük bir kahkaha koptu. Bizim zenci de utancından kıpkırmızı. Özür dilerim, kül rengi kesildi. 3 kere inip su çıkarmam gerekiyor. En uzunu fıçıyı alttan doldurmak. Yine de işimi çabuk görüyor, 9'da bitirip balığa çıkıyorum. Sabahları Brutus'u bataktan çıkarmak için Margaret'i kendime müttefik yaptım. Sevgilisinin kulağını kaşırken Margaret aşka gelen kısraklarınkine benzer bir ses çıkarıyor. O zaman da Brutus kendiliğinden sudan fırlıyor. Artık sabahları yıkanmak zorunda kalmadığım halde onu eskisinden iyi temizliyorum. Tertemiz ve içinde geceyi geçirdiği pis suyun leş kokusundan kurtulduğunda Margaret ondan daha çok hoşlanıyor. Bizim Brutus'un keyfi de iyice yerine geliyor. Denizden tepeye doğru çıkarken yolun yarısında bir düzlük var. Bu düzlükte de koca bir kaya. Brutus orada soluk alıyor. Ben de tekerleğin arkasına taşı yerleştiriyorum. Böylece daha iyi dinleniyor. Ama bu sabah Danton adında ve Brutus kadar iri bir manda Hindistan cevizi fidanlarının yaprakları arkasına gizlenmiş bizi bekliyordu. Yerinden fırladığı gibi Brutus'e saldırdı. Brutus kenara çekilip saldırıyı savuşturunca Danton arabaya tosladı. Boynuzlarından fıçıya girdi. Danton kurtulmak için büyük çabalar harcarken ben Brutus'un koşumlarını çözdüm. Bunun üzerine Brutus yokuşu tırmanarak iyice gerildi. Sonra 4 nala Danton'un üstüne saldırdı. Korku ya da umutsuzluk. Danton Brutus üzerine varmadan boynuzunun bir parçasını fışıda bırakarak kendini kurtarabildi. Hızını alamayan bizim manda da arabaya çarptığı gibi devirdi. Bunun üzerine garip bir olayla karşılaştım. Brutus ile Danton itişmeden boynuzlarını birbirine değdirdiler ve başladılar bu koca boynuzları tokuşturmaya. Bağırmıyor, yalnız soluyorlardı ama konuşur gibiydiler. Derken dişli manda yokuşu tırmanmaya başladı. Bizim 2 erkek de peşinden seyirtti. Ara sıra yine duruyor ve boynuz tokuşturuyorlardı. Tokuşturma işlemi uzayınca Margaret baygın baygın böğürüyor ve yoluna devam ediyordu. Bizim 2 dev de yan yana peşinden gidiyordu. 3 kere aynı şeyi tekrarlandı ve sonunda düzlüğe çıkıldı. Vardığımız yer fenerin önü, aşağı yukarı 300 metre eninde bir alan. Alanın ucunda mahkumlar kampı, sağında ve solunda da mahkumlarla görevlilerin hastaneleri. Danton'la Brutus hep 20 adım geriden gidiyorlar. Margaret ise sakin sakin alanın ortasına yürüyüp duruyor. 2 düşman dişinin yanına geliyorlar. Margaret zaman zaman o uzun ve şehvetli böğürtüyü koyveriyor. Danton'la Brutus'un boynuzları yeniden tokuşuyor. Bu kez gerçekten konuştuklarını sanıyorum. Çünkü soluklarına bir anlamı olmasa gereken sesler karışıyor. Bu konuşmanın ardından ağır ağır biri alanın sağına gidiyor, diğeri soluna. 2 uçta duruyorlar. Aralarında 300 metre var. Margaret ortada bekliyor. Ne yapmak istediklerini anladım. Bal gibi düello bu. Kazanan da dişi mandaya sahip olacak. Dişi de bundan memnun. İki herif uğruna dövüşecek diye şişinip duruyor. Margaret'in bağırtısı üzerine birbirlerine doğru atılıyorlar. 150 metrelik yolda hızlandıkça iki top çeken ağırlıklarının ne kadar arttığını sizlere söylemek gereksiz tabii. İki kellenin dokuşması müthiş oluyor. İki manda da yere serilip 5 dakika kımıldamıyor. İkisinin de bacakları yerden kesildi. İlk kendine gelen Brutus. Bu kez 4 nala gidip eski yerini alıyor. Çatışma 2 saat sürdü. Bazı aynasızlar Brutus'u öldürmek istiyorlardı. Engel oldum. Sonunda bir çatışma sırasında Danton'un fıçıya çarparak zedelenen boynuzu kırıldı. Peşinden Brutus başladı kaçmaya. Kovalamaca da ertesi güne kadar sürdü. Geçtikleri bahçe, mezarlık ve çamaşırhanede ne var ne yok kırdılar. Ancak bütün bir gece ve ertesi sabah boğuştuktan sonra saat 7'de Brutus Danton'u mezbahanın yanındaki duvara dayadı ve oracıkta boynuzunu karnına geçiriverdi. Düşmanın işini bitirmek için Brutus debelendi durdu ve boynuzu Danton'un karnında kanırtıp döndürdü. Bir kan ve bağırsak deresinin ortasına yığılan Danton yenilgiye uğrayarak can verdi. Bu devler savaşı Brutus'u o kadar yordu ki yerinden kalkabilmesi için boynuzunu düşmanının karnından kurtarmam gerekti. Sersemleyerek deniz boyunca uzanan yolda ilerledi. Orada yanına gelen Margaret boynuzsuz başını ve kalın boynunu sağa sola sallayarak Brutus'le birlikte yürüdü. Zifaf gecelerinde hazır bulunamadım. Çünkü mandalardan sorumlu olan aynasız beni Brutus'u çözmekle suçladı. Sırtmaçlık görevim de böylece sona erdi. Komutanla Brutus konusunda görüşmek istedim. Ne oldu kelebek? Brutus'un öldürülmesi gerekiyor. Bu geberttiği 3. manda. Ben de Brutus'u bağışlamanız için gelmiştim. Mandalara bakmakla görevli adamın bir şeyden haberi yok. İzin verirseniz Brutus'un meşru müdafaa halinde öbür mandayı öldürdüğünü anlatacağım. Komutan gülümsedi. Dinliyorum. Mandama diğerinin saldırdığını anladınız herhalde komutanım dedim. Brutus'u salıvermeseydim Danton onu öldürecekti. Arabaya ve boyundurağa bağlı olduğundan Brutus de kendini koruyamayacaktı tabii. Doğru dedi komutan. Tam o sıra mandalara bakan aynasız göründü. Günaydın komutanım. Kelebek, ben de sizi arıyordum. Bu sabah işe gider gibi yapıp adada gezintiye çıktınız. Oysa hiçbir işiniz yoktu. Bay Agosti, aralarındaki savaşı durdurup durduramayacağımı anlamaya çalışıyordum. Ne yazık ki iki hayvan da çılgına dönmüştü. Mümkün ama bundan böyle sırtmaçlık yapamayacaksınız. Daha önce de söyledim size. Hem pazar günü Brutus öldürülecek. Buradakilere de yiyecek et çıkacak. Bunu yapamazsınız. Siz buna engel olamazsınız. Ben olamam ama komutan engel olabilir. O yetmezse Brutus'u kurtarmak için Doktor Germain Grubbet'i aracılık etmesini isterim. Siz neden karışıyorsunuz? Bu iş beni de ilgilendiriyor ondan. Manda'dan ben sorumluyum. Üstelik kendisiyle dostuz. Manda sizin dostunuz mu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bay Auguste, bir dakika konuşturacak mısınız beni? Bırakın da mandasını savunsun dedi komutan. Peki buyurun. Bay Auguste, hayvanların aralarında konuştuklarına inanır mısınız? Neden olmasın? Tabii aralarında anlaşırlar. Öyleyse Danton'la Brutus konuşup anlaşarak düello ettiler. Her şeyi bir kere daha baştan sona kadar anlattım. Kriço dedi Korsikalı. Garip adamsınız ve selam. Kelebek Brutus'le görüşün, anlaşın ama bir manda daha öldürürse onu komutan bile kurtaramaz. Sizi görevinize iade ediyorum. Brutus'u çalıştırmaya bakın siz. 2 gün sonra atölyede onarılan arabaya koştuğumuz Brutus, yanında karısı Margaret ile günlük su taşıma işine yeniden başladı. Soluk aldığımız yere varıp arabanın tekerleklerine taşı yerleştirdikten sonra Danton nerede Brutus diyordum. Bizim koca dev bir çekişte arabayı kurtarıyor ve zafer kazanmış bir galip edasıyla fırladığı gibi yokuşun başını buluyordu. San Josef'te isyan. Sahte özgürlük havası yüzünden adalar çok tehlikelidir. Herkesin iyice yayılıp gürültüsüz patırtısız yaşamaya devam ettiğini görmek beni üzüyor. Kimi cezasının sonucunu bekliyor, kimi de hiçbir şey, sapıklıklarına dalıp gidiyorlar. Gece hamama uzanmış yatıyorum. Koğuşun öbür ucundaki oyun o kadar büyüdü ki iki dostum, Carbonieri ile Grandet'in oyunu birlikte yönetmesi gerekiyor. Biri yeterli değil. Ben geçmişte kalan anıları canlandırmaya çalışıyorum. Ama anılar bir türlü canlanmak istemiyor. Sanki ağır cezaya çıkan ben değilim. O feci günün boğulu görüntüleri aydınlatmak için kendimi zorluyor. Kişilerin birini bile açıkça geç seçemiyorum. Yalnız tüm amansız gerçeğiyle savcı karşımda. Allah kahretsin. Kendimi Trinidad'da Bowen'in evinde bulduğum gün seni ele geçirdiğimi sanmıştım. Alçak adam, bana nasıl bir büyü yapmışsın ki 6 kere kaçmayı denedim. 6'sında da özgürlüğüme kavuşamadım. İlkinin haberini aldığında rahat uyuyabildin mi acaba? Korkup korkmadığını öğrenmek istiyorum. Ya da içine gömdüğün kokuşmuş yoldan 43 gün sonra silkinip çıktığımı duymak seni çıldırttı mı? Ben hırsımdan delirecek gibiydim. 11 ay sonra yeniden küreye dönmem için başıma büyük bir uğursuzluk sarmış olmalısın. Belki de Tanrı dilediğim kadar sürdürebileceğim o ilkel hayatı küçümsediğim için beni cezalandırdı. İki büyük aşkım, Lali ve Zoroima, jandarmasız, içinde yaşayan insanların karşılıklı anlayışından başka yasa bilmeyen kabile. Evet, kendi hatam sonucu düştüm tekrar buraya. Yine de kaçmaktan başka şeyi düşünmemeliyim. Kaçmak ya da ölmek. Yakalanıp yeniden küreye götürüldüğümü duyduğunda, ağır ceza mahkemesindeki zafere ulaşmış galiplerin gülüşüyle, iyi oldu, onu gömdüğüm kokuşmuş yola yeniden girdi diye düşündüysen yanıldın sayın savcı. Ruhum ve kafam asla o alçaltıcı yolun yolcusu olmayacak. Yalnız gövdemi elinde tutuyorsun. Muhafızların cezaevleri yönetmenliğinin günde 2 kere benim kampta bulunduğumu anlamak için yoklama yapıyorlar. Bu kadarı hepinize yetiyor. Sabahın 6'sında kelebek burada. Akşamın 6'sında kelebek burada. İşler yolunda demektir. 6 yıla yakın bir süredir elimizde çürümeye başlamıştır. Talihimiz yaver giderse önümüzdeki günlerin birinde kampana köpek balıklarını törenle onu yutmaya çağıracak. İnsanı aşındırarak yok eden ceza yönetmenliğinin bedavadan sunduğu günlük şölene davet edecek. Yanılıyorsun, hesapların doğru değil. Benim maddi varlığımın, manevi varlığımla hiç ilgisi yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben buranın adamı değilim. Buradaki mahkumların alışkanlıklarından hiçbirini benimsemedim. En yakın arkadaşlarımınkini bile. Devamlı olarak kaçmaya adayım. Ağır ceza mahkemesinde beni suçlayan adamla konuşurken 2 kişi yattığım yere yaklaşıyor. Uyuyor musun kelebek? Hayır. Seninle konuşmak istiyorduk. Konuşun. Sesinizi yükseltmezseniz burada sizi kimse duymaz. Mesele şu, bir isyan hazırlıyoruz. Planınız var mı? Bütün Arapları, aynasızları, karılarını ve kötü tohum saydığımız çocuklarını öldüreceğiz. Bu iş için ben, Arnold ve dostum Hutin, bizimle birlik olan 4 kişinin de yardımıyla silah deposuna saldıracaklar. Silahları işler halde tutmaya çalışıyorum. Depoda görevliyim. Depoda 23 makineliyle 80'den fazla tüfek var. Harekete geçerken, yeter, bundan sonrasını anlatma. Bu işte yokum. Güvendiğiniz için size teşekkür ederim ama ben bu işte yokum. İsyanın elebaşılığını kabul edeceğini sanmıştık. Bırak da uzun uzun incelediğimiz ayrıntıları anlatalım. Başarıya ulaşmamamız mümkün değil. 5 aydan beri hazırlık yapıyoruz. 50'den fazla mahkum bizimle birlik. Kimsenin adını verme. Ne elebaşı olmak istiyorum, ne de bu işe bulaşmak. Niçin? Sana gösterdiğimiz güvenden sonra neden bizimle işbirliği yapmadığını anlatman gerekir. Senden yapmak istediklerini anlatmanı istemedim. Sonra ben hayatta hep kendi istediğimi yaparım. Başkalarının istediğini değil. Hepsinin ötesinde zincirleme adam öldüren bir katil değilim. Bana kötülüğü dokunan birini öldürebilirim. Ama bana zarar vermeyen kadınlarla çocuklara el süremem. İşin en kötü yanını fark etmiyorsunuz. Size söyleyivereyim. İsyanı başarıyla sonuçlandırsanız bile başarısızlığa uğrarsınız. Neden? Çünkü en önemli işi yapamıyor, kaçamıyorsunuz. Bu mümkün değil. 100 kişinin sizi desteklediğini kabul edelim. Nasıl kaçacaksınız? Adalarda 2 tane tekne var. Yallah yallah 30 kişi alır bu 2 tekne. Geri kalan 60 kişi ne olacak? Biz teknelere binip denize açılacak 40 kişinin arasında olacağız. Sen öyle san. Diğerleri sizden daha mı enayi? Hepsi sizin gibi silahlı olacak. Biraz da beyinleri varsa aynasızları, kadınları ve çocukları temizledikten sonra teknelere binmek için birbirinizi vurmaya başlayacaksınız. İşin en önemli yanı da hiçbir ülke bu 2 tekneyi kabul etmeyecek. Telgraflar işleyecek ve gidebileceğiniz bütün ülkelere sizden önce varacak. Hele ardınızda bıraktığınız büyük ölü yığını duyulursa seyreleyin gümbürtüyü. Nereye giderseniz gidin tutuklanıp Fransa'ya iade edileceksiniz. Kolombiya'dan geldiğimi duymuşsunuzdur. Bu işi bilerek konuşuyorum. Size yemin ederim böyle bir olaydan sonra nereye giderseniz gidin geri çevrilirsiniz. Demek bizimle işbirliği yapmak istemiyorsun. Hayır. Son sözüm bu mu? Kesin kararım. Çekilip gitmekten başka yapacak şeyimiz kalmıyor. Bir saniye. Düşündüğünüz dostlarımdan hiçbirine açmamanızı istiyorum. Neden? Reddedeceklerini biliyorum. Zahmetinize değmez. Pekala. Vazgeçemez misiniz bundan? Hayır kelebek. Gerçekten vazgeçmeyeceğiz. Ne istediğinizi anlayamıyorum. İsyan başarılsa bile özgür olamayacağınızı uzun uzun anlattım size. Biz aslında öç almak istiyoruz. Bizi kabul edecek bir ülkeye varamayacağımızı anlattın. Biz de ormana dalar ve orada bir çete kurarız. Anlattıklarınızdan en yakın dostuma bile söz etmeyeceğim. Bundan eminiz. Peki bir şey daha söyleyeyim. 8 gün önceden durumu haber verin ki olay sırasında Royal'de olmayayım. San Joseph'e gideyim. Ada değiştirebilmen için zamanında haberin olacak. Bu işten vazgeçmeniz için bir şey yapamaz mıyım? Benimle başka bir işe girişemez misiniz? 4 tüfek araklamak, bir gece filikaları koruyan karakolu basmak, kimseyi öldürmeden bir tekne alıp denize açılmak gibi. Hayır, çok acı çektik. Bizim için önde gelen intikam, hayatımız pahasına bile olsa. Ya kadınlar, ya çocuklar, hepsi aynı tohum, aynı kan. Birlikte gebermeleri gerekiyor. Peki, unutalım konuştuklarımızı. Bize başarı dilemiyor musun? Hayır, yalnız vazgeçin diyorum. Bu rezillikten çok daha başka şeyler yapabilirsiniz. Öç alma hakkımız olduğunu da kabul etmiyor musun? Evet ama suçsuz insanlardan değil. İyi geceler. Size de iyi geceler. Aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Tamam mı kelebek? Tamam dostlar. Hotin ile Arnold çekiliyor. Amma da garip iş yahu. Bu ikisi çılgın. Ya diğerleri? Üstelik işin içinde 50-60 kişi var. Harekete geçtiklerinde sayıları yüzü bulacak. Çılgınlık başka şey değil. Dostlarımdan hiçbiri bana bir şey çıtlatmadı. Demek ki bu iki kişi yanlış işe yaramayan heriflerle konuşmuşlar. Çevrenin adamları asla bulaşmaz böyle bir şeye. Bu daha da önemli. Çünkü gerçek katiller enayi takımından çıkar. Çevrenin adamları da öldürür ama aralarında çok büyük farklar vardır. Bu hafta çaktırmadan Arnold ile Hutin hakkında bilgi topladım. Söylenene göre Arnold 10 yıl bile etmeyen bir iş için suçu da işlemediği halde müebbete hüküm giymiş. Jüri üyelerinin ona bu kadar ağır ceza verme nedeni de mahkumiyetinden bir yıl önce kardeşinin polis öldürmekten giyotine gitmiş olması. Savcı mahkemede Arnold'dan çok kardeşinin sözünü ederek öyle bir düşmanca hava yaratmış ki herifler gözlerini kırpmadan müebbeti basmışlar. Yine söylentilere göre sırf polis katili kardeş yüzünden tutuklandığında kendisine müthiş işkence yapılmış. Hutin ise özgürlük nedir bilmiyor. 9 yaşından beri cezaevinde. 19 yaşındayken ıslahaneden kurtulup özgürlüğüne kavuşmak için deniz kuvvetlerine gönüllü yazılmış. Islahaneden çıkmadan bir gün önce herifin birini öldürmüş. Kafayı üşütmüş olmalı ki Venezuela'ya gidip bir altın madeninde çalışmayı, orada yüklü bir tazminata konmak için dinamitle tek bacağını uçurmayı kurup duruyor. Sam Martin derede bacağına ne olduğunu bilmediğim bir şey şırınga ettiğinden bu bacak kas katı duruyor. Beklenmedik bir şey. Bu sabah içtimada Arnold, Hutin ve dostum Matthew Carbonelli'nin kardeşi çağrılıyor. Carbonelli'nin kardeşi Jean Fırıncı. Dolayısıyla da rıhtımın orada. Belirli bir neden gösterilmeksizin açıklama yapılmadan Saint Joseph'e gönderiliyorlar. Öğrenmeye çalışıyorum. En ufak bir şey sızmıyor. Oysa Arnold 4 yıldır silah deposunda, Jean Carbonelli ise 5 yıldır fırında görevli. Bir rastlantıdan başka şey gelmiyor akla. Bir şeyler duyuldu ama ne ölçüde? Yakın dostlarımla konuşmaya karar veriyor, durumu Matthew, Carbonieri, Grandet ve Galgani'ye açıyorum. Üçünün de bir şeyden haberi yok. Demek ki Hutin'le Arnold çevreden olmayan mahkumlarla anlaşmışlar. Öyleyse durumu neden bana açtılar? Çünkü her ne pahasına olursa olsun kaçmak istediğimi herkes biliyor. Böylesini istemem ama. Canım onlar arada ayrım yapmazlar ki. Ya kardeşin Cihan? Nasıl oldu da bu işe bulaşmak enayiliğini gösterdi şaşırıyorum. Belki ihbar eden onun adını vermiştir de Cihan'ın bir şeyden haberi yoktur. Olaylar birbirini izliyor. Bu gece kenefe girdiği sırada Girasolo'yu öldürdüler. Martinek'le sırtmacın gömleğinde kan izleri bulundu. Hızla gelişen bir soruşturma ve tecrit edilen başka bir zencinin tanıklığıyla 15 gün içinde eski sırtmaç bir olağanüstü mahkeme tarafından ölüme mahkum edildi. Garvel ya da Savoylia diye adlandırılan eski bir mahkum avludaki çeşmelerin orada gelip beni buldu. Kelebek, başım belada. Çünkü Grosulo'yu ben öldürdüm. Zenciyi kurtarmak istiyor, öte yandan giyotine gitmekten korkuyorum. İdama mahkum edileceksem ağzımı bile açmam. 3-5 yıl hücre cezasıyla paçayı kurtarabilirsem birine kendimi gammazlatırım. Cezan kaç yıl? 20. Ne kadarını tamamladın? 12'sini. Müebbete çarptırılmanın yolunu bul. Hücreden de kurtulursun. Ne yapmalı? Bırak düşüneyim. Bu gece sana söylerim. Akşam oluyor, Garvel'e suçunu itiraf edemezsin diyorum. Neden? Ölüme mahkum edilirsin. Hücreden kurtulmanın tek yolu müebbete hüküm giymek. Git kendin itiraf et. Gerekçe olarak da suçsuz birinin idam edilmesine vicdanının razı gelmediğini söyle. Avukat olarak bir Korsikalı aynası seç. Kendisiyle görüştükten sonra adını sana bildiririm. Elini çabuk tutmalısın. Bu arada zenciyi idam etmemeleri gerekir. 2-3 gün bekle. Bubasır Kolanna'ya danışıyorum. Bana çok iyi bir fikir veriyor.